Ayrım 21, Son Tanık, Glenn Mead, sayfa 237. Müşteriler geldi ve gitti, bardaklar çınladı, garsonlar yanlarından geçti. Dumanı tüten tepsiler ve tabaklar taşıdı. Sinyor Banda çevresinde olup bitenin farkına varmadan büyülenmiş gibi dinledi. Tüm bunların ortasında yönetici bir şişe şarap ve iki kadeh getirip masanın üzerine bıraktı. Şaraba dokunan olmadı. Carla Sinyor Banda'ya gerektiği kadarını anlattı. Her şeyi değil, daha fazlası işleri karıştırırdı. Hem üstelik kimin işine yarayacaktı ki? Sinyor Banda'nın dudakları titredi. Ne diyeceğimi bilmiyorum, o kadar üzgünüm ki. Yine gözlerini sildi. Senin için korkunç olmalı. Kamp, annenle babanın ölümü. Şimdi de bu, annenden kalanları görmeye gelmen. İki elini bastonunun üzerinde birleştirdi. Katleden ve sakat bırakan kötü insanlar, kurbanlarının yaslarını hayatları boyunca tutacak yakınlarını hiç düşünmezler. Nefret dışında hiçbir şey düşünmezler ve nefret. Nefret şimdiye kadar ne başarmış? Uzandı, Carla'nın eline dokundu. Luca'nın hayatta olabileceğini söylemiştin değil mi? Evet. Tanrım, umarım öyledir. Onu bulmak için ne gerekiyorsa yapacağım, neye mal olursa olsun. Zavallı kızım ve sevgili masum Luca, o kadar çok çocuk anne ve babasını kaybetti ki, öksüz ve yetim kalan o kadar çok ki, savaştan bu yana çok yıllar geçti, yine de bütün ailelerini kaybeden ve bu sokaklarda yollarını yitirmiş ruhlar gibi dolaşan o kadar çok genç erkek ve kadın gördüm ki. Buruşuk eliyle Carla'nın elini okşuyordu. Yardım için yapabileceğim, aklına gelebilecek herhangi bir şey varsa lütfen söyle.
Teşekkür ederim.
Sokak lambaları yavaş yavaş yanıyor, batmakta olan akşam güneşinde kehribar gibi parıldıyordu. Lütfen benimle üst kata gel. Carla kalkmaya davranan Sinyor Banda'ya yardım etti. Sana göstermek istediğim bir şey var, görmen gerektiğini düşündüğüm bir şey. Sinyor Banda ayağını sürüyerek girdiği dairesindeki elektrik düğmesini çevirdi. Carla odaları dolaşarak çevresine bakındı. Her şey ne kadar da tanıdıktı. Bir köşeye yerleştirilmiş çift kişilik yatak, soluk mavi çinilerle çevrelenmiş kararmış odun sobası, parlatılmış cam gibi göz alan cilalı çamdan mutfak masası, basit, temiz, sıcak. Restoran mutfağından huzur verici kokular süzülüyordu. Sarımsak, zeytinyağı, kekik ve benzeri baharat. Sinyor Banda çam sandalyelerden birine oturdu. Hatırladın mı?
Pek emin değilim.
Doğduğun yatak, Luca'nın hastanedeki doğumunu hatırlıyor musun? Yaşamayacağını düşünmüştük, doğuma giren genç doktor henüz mezun olmuştu. Yaşlı adam gülümsedi, sanırım o gece keşke abim gibi otomobil tamircisi olsaydım diye düşünmüştür. Carla sobanın mavi çinilerine dokundu, parmaklarını yüzeyin camsı yumuşaklığında gezdirdi. Gözlerini sımsıkı kapatarak hafızasını zorladı. Bölük pörçük görüntüler anımsadı. Israf verecek kadar harika anılar. Cumartesi akşamı yemekleri, fırında tavuk ve dolma, bir şişe şarabı paylaşan, parlak çam masanın bir ucundan ötekine konuşarak gülen annesiyle babası. Babasının kucağına yerleşmiş, onun Amerika hakkında anlattıklarını büyülenmiş gibi dinleyen Carla. Yüzeye çıkan gemi enkazı gibi canlanan başka hatıra parçaları, gömleğinin kollarını sıvamış, ütülenecek bir yığın çamaşırın üzerine eğilmiş anne, giysileri ütülerken yükselen buhar. Noel'den önce bir kış gecesi yağan kar, eski kentte yankılanan kilise çanları, sobanın yanına yerleştikleri çinko banyo teknesinde kıkırdayan Luca'yı annesiyle birlikte yıkamaları. Daha sonra Luca'yı kollarında sallayarak uyutması, kardeşinin uykusunun içinden "Volimte Carla, seni seviyorum Carla" demesi, sanki hiç yaşanmamış gibi soyulup gitmiş 20 yıl. Sinyor Banda Carla'yı holden kendi salonuna götürdü. Burada da aynı mavi çinili soba, aile fotoğraflarıyla kaplı aynı saman rengi duvarlar vardı. Büyük bir televizyon açılmış, sesi kısılmıştı. Sinyor Banda bir tablonun asılı olduğu duvara yaklaştı. Bak, Carla babasının bir evrak çantası boyundaki bir tablosunu gördü. Harika renkli bir resim, hep birlikte sahilde oturmuşlar. Arkada eski kentin surları, Luca kumda oynuyor, kıvırcık saçları mürekkep renginde. Karla mayolu, bebek tombulluğunu atamamış. Anne soluk mavi yazlık bir elbise giymiş. Elleri belinde bir şezlong açmaya çalışan kocasına yapmacık bir küçümsemeyle bakmakta. Gördükleri Karla'yı gülümsetti. Matrak bir resimdi. Bir deniz kenarı kartpostalını andıran, zaman içinde donmuş huzurlu bir aile anısı. Babam bana kıyıda hep birlikte poz verdiğiniz bir fotoğraf çektirdi, sonra da resmini yaptı. Son derece kişisel bir resim olduğu için hep bunu almak için dönmesini bekledim. Ona çok değer verdim ama elbette bu resim senin. Eminim baban da böyle olmasını isterdi.
Signor Banda, buna hiç gerek...
Israr ediyorum. Nerede kalıyorsun?
Villa Dubrovnik Oteli'nde.
Hatta en iyisi sen bana evinin adresini ver. Gerektiği gibi sardırıp evine göndertirim.
Teşekkür ederim.
Adresini yazdı. Signor Banda'nın yanağını öptü. Bir iki kemikli eliyle Karla'nın elini tuttu. Talihin açık olsun Karla. Luca'yı bulman için talihinin olabildiğince açık olmasını diliyorum. 39. Kısım. Şeytan Tepesi kampından canlı kurtulan tek güvenilir tanık olduğunuzdan haberiniz var mıydı Mrs. Lane? Kelly Reno Dağ yolunda zorlanırken bildiğimiz kadarıyla Mrs. Dragovic hariç diğer kurbanların hepsi öldü diye ekledi.
Zihinsel durumu mahkemede işe yaramaz.
Kesinlikle. Bu nedenle tanıklığınız ilerideki herhangi bir soruşturma için yaşamsal önem taşıyabilir.
Dönüp Karla'ya baktı. Söylemesi hiç hoşuma gitmiyor ama hayatınız tehlikede bile olabilir.
Bu korkunç cinayetleri işleyip hala serbest dolaşan savaş suçlularından biri durumdan haberdar olursa sizi öldürmeye kalkabilir. Tanık koruma programına girmeniz gerekiyor, anlıyor musunuz?
Evet, ben hukukçuyum.
Hukukçu mu?
Bunu sanki cüzdanlıymışım gibi söylemeye çalışın Mr. Kelly.
Hayır, ben sadece haberim yoktu.
Şaka yapıyorum. Mesleğimle alay etmek sanırım benim de bir alışkanlığım. Ne demek istediğinizi anladım. Camı açmamın bir sakıncası var mı?
Hiç yok. Kolu kuvvetle çevirin. Karla kolu çevirince içeriye temiz hava doldu. Dubdornik'i çok geride bırakmış, kayalıklı boğazlar ve sık ağaçlı dallar arasından tırmanmaya başlamışlardı. Ve hava buram buram yalamuk kokuyordu. O kokuyu sanki içine işlemiş gibi tanıyordu. Hırvatistan'la Bosna arasındaki sınırı aşıp uzun yol sırasında defalarca mola verip dinlendiler. Kelly hala mermi izleri ve top atışlarıyla delik deşik köylerin, yarısı yanmış çiftliklerin ve evlerin yanından geçti.
Tüm bu nefis manzarasına rağmen burasının geçmişi öylesine karanlık ki Mrs. Lane. Omarska kampının yakınında bir yere mi gidiyoruz?
Oldukça yakınına. Kazı alanına giderken kampın yanından geçeceğiz.
Babam orada tutukluydu. Sizce sakıncası yoksa görmek isterim.
İçeri giremezsiniz ki.
Neden?
Kamp bir demir madeninin parçasıydı ve yerel yönetimin ortaklığında bir Hintli maden şirketine, ArcelorMittal'e satıldı.
Yani?
Çevredeki çoğu köy ve kasabada anıtlar var ama bugüne kadar orada ölen kurbanlar için hiçbir anıt dikilmedi. Üstelik ziyaretçileri pek iyi karşılamıyorlar.
Neden?
Bölge ağırlıklı olarak hala Sırp ve yerel yönetim geçmişlerindeki bu karanlık bölümü geride bırakmayı yeğliyor. Bunun dışında tutsakların kaldığı eski binaların çoğu yıkıldı. Ama istediğiniz buysa yanından geçebiliriz.
Karla midesinin kasıldığını hissetti. Renault'un arkasında kalan kilometreler arttıkça Karla'nın da gerginliği büyüyordu.
Saatler sonra bir dönemeçten çıktıklarında büyük bir endüstriyel madencilik kompleksi gördü. Bir izabe fırını da dahil olmak üzere bir sürü büyük bina. Çevresi dikenli tellerle çevrilmiş, kapılara güvenlik görevlileri dikilmişti.
Omarska burası. Bulunamayan ceset sayısı binlerle ifade edilmesine rağmen madenler hala işletiliyor. Ancak birkaç yüzünü bulabildik.
Anlatın lütfen.
Çoğu açlıktan ya da kurşundan, bazıları da hastalıktan ölmüş. Auschwitz kadar kötü olduğu söyleniyor.
Diğerlerine ne oldu?
Çoğunun madenlerin etrafındaki dev cüruf yığınlarına gömüldüğünden hiç kuşkum yok.
Karla çevreye yayılan kocaman cüruf tepeleri gördü. Babasını ve nasıl acılar çekmiş olduğunu düşündü. Acaba burada bu cüruf yığınlarının birinin altında mı gömülüydü? Şiddetle ürperdi. Aklından geçen düşünülemeyecek kadar korkunçtu.
Bana Şeytan Tepesi'ni gösterecek misiniz?
Orayı görmek istediğinizden emin misiniz?
İnanın bana, bu yapmak isteyeceğim son şey.
Öyleyse korktuğunuz bir şeyi neden yapmalı?
Çünkü buna mecburum.
Pekala, ama önce cesetlerin bulunduğu alanı göreceğiz. Sonra gitmekte eğer hala kararlıysanız sizi oraya götürürüm.
40. kısım. Kelly yavaşladı ve Reno'yu bir orman yoluna soktu.
Cesetleri bu yolun sonunda ağaçların yanındaki bir tarlada bulduk. Ekip hala orada çalışıyor.
Bir açıklıkta durdu. Çevrede park edilmiş bir sürü otomobil ve dört çeker görülüyordu. Etraf karlaya tanıdık geldi. Bir tarafta ormanlık tepeler, diğerinde bir vadi. Vadinin 3-4 kilometre aşağısında gri bir beton bina kümesi seçiliyordu. Sanki birinin yüreğini çekiçle dövdüğünü hissetti.
Burası Şeytan Tepesi mi?
Evet, düşünüyorum da oradayken o korkunç Mila Shavik'i tanımış olmalısınız.
Evet, onunla tanıştım.
Onu bulmayı başaramadılar. Bunca yıldan sonra bile. Elbette arada ölmüş olmalı. Bu yönde söylentiler duydum.
O ölmedi Mr. Kelly.
Dediğinizden çok emin gibisiniz.
Korkak sıçanlar misali sağa sola kaçanların çoğu gibi bir yerlerde saklandığından hiç kuşkum yok.
Birlikte Renault'dan indiler. Yol yaklaşık 100 metre ötede bir tarlada sona eriyordu. Karla avuçlarının terlediğini, dizlerinin yeniden titremeye başladığını fark etti. Gece karandığında kampa varmak için yürümelerini, ayak uyduramadığı için muhafızlar tarafından gırtlağı kesilen yaşlı adamı hatırladı. Tıpkı bunun gibi bir orman yolunda, o korkunç gecenin anıları geri gelince dehşete kapıldı. Kelly'nin usulca eline dokunduğunu hissetti. Gözlerini açtı, gözleri nemliydi.
İyi olduğunuzdan emin misiniz?
Ben bilmiyorum.
Tarlaya yaklaştıklarında Kelly Carlin'in elini sımsıkı tutuyordu. Bir elektrik jeneratörü gürültüyle çalışıyordu. Dev gibi bir çadır kurulmuş, yanında gri bir kamyonet duruyordu. Kenarda bir dizi el arabası, yanlarında da kazmalar ve kürekler vardı. Bir Toyota Land Cruiser'ın arkasına bir trailer takılmış, trailerin üzerine de kepçesi kıvrık bir pençeyi andıran ufak boy bir JCB ekskavatör yüklenmişti. Hemen yanda bir yerel polis arabası duruyor, üniformalı iki polis memuru çadırın ön cephesindeki plastik örgülü masanın başına kurulmuş kahve içiyordu. Karla acıyla ürperdi. Annesinin bu yolun üzerinde bir yerde ölümle nasıl buruna gelmiş olacağını düşündü. Dehşet içinde sonunun geldiğini bilerek, kocasını ve çocuklarını bir daha hiç göremeyeceğini bilerek ve bütün o öteki anneler ve çocuklar nasıl bir dehşet yaşamışlardı. Karnına dokundu. Artık kendi bebeğine hamile olduğuna göre o kadınların korkusundaki derinliği anlayabiliyordu. Kendileri için değil, çocukları için. Kanı kesilir gibi oldu. Kimileri beyaz tulumlar giymiş 6-7 kadın ve erkek ellerinde malalarla tarlanın kenarındaki geniş ve derin bir hendeyi kazıyordu. İçlerinden bazıları tel kalburlarla çalışıyor, çıkarılan kili ve taşları dikkatle inceliyordu. Bir başkası da hendeyin tepesine çıkmış tripodla kamerayı ayarlıyordu. Çalışanlar gözlerini kaldırdı, yaklaşan Carla'yı izlediler. Carla Kelly'nin çadıra yöneldiğini görünce irkildi. Hendeyin bir köşesinde toprağın üzerine karma karışık bırakılmış kafataslarını, kemikleri, göğüs kafeslerini gördü. Bazılarının üzerinde hala giysi parçaları ya da ayakkabı kalmıştı. Çoğu yetişkin kalıntısına benziyordu, fakat içlerinde çocuklar da vardı. Sanki bunu kanıtlamak istermiş gibi kemik yığınının arasından mavi bir kız ayakkabısı çıkmıştı. Carla elini ağzına götürdü, çığlığını boğdu. Destek için beline dolanan bir kol Kelly'nin kolunu hissetti. Bu kısmı olabildiğince çabuk tamamlamaya çalışacağız. Kelly çadırın kanadını kenara çekti. İçerisi çok genişti ve taban örtüsü yoktu. Bir köşede portatif bir vantilatör çalışıyor, çadır duvarlarındaki fileli pencereler hava dolaşımını sağlıyordu. Buna rağmen burun deliklerini yeni kazılmış toprağın ve çürümüş insan vücudunun rahatsız edici kokusu doldurdu. Altı madeni masa yan yana dizilmiş, çoğunun üzerine ceset parçaları yığılmıştı. İskeletler, kafatasları, kemikler, çürümüş giysi ve ayakkabı kalıntıları. Bir de üzerlerinde fermuarları açık ceset torbalarının bulunduğu masalar vardı. Carla birinde eksiksiz bir iskelet, bir diğerinde de karma karışık kemikler gördü. Kelly her birine birer etiket takılmış ceset torbalarının bulunduğu rafları işaret etti. Burada toplam 97 ceset bulduk. 63 kadın ve 34 ergen, çocuk ve bebek. Çocuklardan 20'si kız, 14'ü erkekti. Bir masanın başında durdu. Üzerinde iç karartıcı bir kemik sergisi ve yer yer kahverengi lekeli tek bir yetişkin kafatası vardı. Arka tarafından bir kurşun girmiş, önden çıkmıştı. Masanın dibinde kurumuş giysi kümesine benzeyen bir yığının konduğu plastik bir leğen duruyordu. Ceset torbasına takılı etiketin üzerinde 026B yazılıydı. Kelly, bunlar eşleşmede olumlu cevap veren kalıntılar dedi. İlk kazdıklarımızın arasından çıktı. Karla acınacak kemik yığınına ve giysilerden arta kalan paçavralara bakarken bacakları öylesine titriyordu ki ayakta durmakta zorlanıyordu. Yüzünde şokun ve korkunç bir öfkenin karma karışık ifadesi vardı. Annemden geri kalanların hepsi bu mu? Parmaklarının ucuyla kafatasının tepesini okşadı. Soğukluğun içine işlediğini hissetti. Gözlerini kapadı, annesinin yüzünü, gülümsemesini, sakin gözlerini düşündü. Sıcaklığını, sevecenliğini ve cömertliğini hatırladı. Gözlerini yeniden açtı. Gördüğü bulanıklık, hissettiği de ıslaklıktı. O anda bağırmak, Tanrı'ya seslenip onu lanetlemek istiyordu. Ama bunu hiçbir Tanrı'nın yapmayacağını da biliyordu. Ne bir Tanrı, ne de bir din. Sadece insanlar, gaddar, duygusuz, kötü insanlar. Annesinin Şavik'in bürosunu ziyaretten sonra günlüğüne yazdığı satırları hatırladı. Oldu, yapmam gerekeni yaptım. Şavik'in yaptığı beni ağlatıyor. Elinde bir tabanca olsa, Mila Şavik'i de karşısında bulsa, en ufak bir merhamet göstermeden vururdu. Adamdan öylesine nefret ediyordu. Çığlığını boğmak için eliyle ağzını kapattı. Kelly, bu kadar ağır olduğu için özür dilerim dedi. Kelly parmağıyla kurumuş giysi yığınını işaret ediyordu. Buradakiler ceset kalıntısının üzerinde ya da yakınında bulduğumuz kişisel parçalar. Toplu mezarlarda böyle parçalar genellikle birbirine karışır. Onun için kime ait olduklarını asla kesin olarak bilemeyiz. Çamuru ve çürüme izlerini elimizden geldiğince temizledik. Masanın üzerinden madeni bir maşa alarak parçaları birbirinden ayırmaya çalıştı. ''Buradakilerin içinde tanıdığınız herhangi bir şey var mı?'' diye usulca sordu. Karla paslanmış ucuz bir bilezik, paçavra giysiler, kırılmış ve paslanmış bir küpe, bir de küçük bir kıza aitmiş gibi görünen bir plastik saç tokası gördü. ''Hayır. Giysilerin büyük bölümü çürüyüp yok olmuş ama insanlar bazen kişisel bir eşya, hatıra olarak saklamak isteyecekleri bir mücevher falan buluyor. İsterseniz maşayı kullanın.'' Maşayı genç kadının önüne bıraktı. Karla önündeki yığına baktı. Öylesine karışıktı ki içinde ne olduğunu bilmek imkansızdı. Maşayı titreyen bir elle aldı. Usulca inceledi. Yazlık bir basma elbiseyi ucuz bir başörtüsüne benzettiği bir parçadan ayırdı. Tanıdık gelen hiçbir şey yoktu. Annem hakkında yanılmış olamazlar mı? Belki de bu cesedin onunla ilgisi yok. Yüreği umutla çarpmaya başladı. Sonra bütün umutları yıkıldı. Yığının içinde gözü yünlü bir topağa ilişti. O kadar koyu ki neredeyse siyah, pıhtılaşmış kan renginde. Son gördüğünde annesinin üzerindeki bordo hırkayla aynı renk. Eli boğazına gitti. Kelly, iyi misiniz diye sordu. Genç kadın çadırın çıkışına koştu. 41. kısım. Tamam geçti kızım, hepsi geçti. Haydi biraz su iç. Kelly'nin sevimli İrlandalı sesi yüzünü okşayan eli Karla'yı sakinleştirdi. Kendini sarsılmış sersemlemiş hissediyordu. Çadırın dışında açılır kapanır bir sandalyeye oturmuştu. Kelly'nin meslektaşı bir kadın Karla'ya buz gibi soğuk su dolu bir şişe verdi. Karla sudan bir yudum aldı. Kelly kadına teşekkürler Jane dedi, harikasın. Kadın uzaklaştı. Kelly yanındaki termosun tıpasını açtı. Elimde olsa size bir yudum viski verirdim. Sinirleri yatıştırmak için en iyi çare bir yudum Jameson'dır. Ama maalesef çaydan başka teklif edebileceğim bir şey yok. Bir yudum alır mısınız? Karla başını salladı. Kelly bir kupa doldurdu. Güneş bütün gücüyle parlıyordu. Elinin tersiyle alnındaki teri sildi.
Ölülerinin kimliğini belirlemek isteyenlere yardım için buraya her geldiğimde yanımdakiler ya bayılır ya da kendilerinden geçer. Yüzünüze fazla sert vurduysam bağışlayın ama sendelemeye başlamıştınız ve bayılacaksınız sandım.
Cebinden bir paket Marlboro çıkarıp Carla'ya uzattı. Genç kadın sigarayı geri çevirdi. Kelly plastik çakmakla kendine bir sigara yaktı.
Burada çalışmaya başlayana kadar ömrümde bir kadına vurmadım. Şimdi ise neredeyse düzenli bir faaliyet oldu. Kaba herifin tekiyim artık, gerçekten öyle.
Carla yumruklarını öylesine sıkıyordu ki cildi bembeyaz olmuştu. İçinde kabaran çok güçlü bir acı ve öfke hissetti.
Kadınlarla çocuklar nasıl böyle öldürülür? Nasıl? Çöp gömer gibi kadın ve çocuk cesetlerini bir çukura nasıl böyle atarlar?
Kelly sigarasından bir nefes çekti. Biliyorum, tüm bunların anlamını kavramak imkansız. Üstelik içlerinden çoğu daha çocuk yaştaydı.
Ağzındaki dumanı ıstırap gibi bir solukla boşalttı. Buradaki iş gerçekten iğrenç olmaya başladı. Bütün tarafların yaptığı vahşete tanık oldum. Hırvatların, Boşnakların, Sırpların. Durakladı. Kurşuna dizilen, kafası uçurulan, boğulan ya da gırtlağı kesilen büyüklerin, çocukların ve bebeklerin cesetlerini çıkardım. Annelerinin karnından çıkarılmış, doğmamış bebek kalıntıları gördüm. Günahkarlık her türlü sınırı aşmış.
Bunca kötülük hem de ne adına Mr. Kelly?
Yüzeyden bakınca dünyaya sanki her şey dinle ilgiliymiş gibi görünüyor. Hristiyanla Müslüman arasındaki sonu gelmez çatışmanın sonucuymuş gibi. Oysa Sırpların, Hırvatların ve Boşnakların büyük çoğunluğu en ufak bir cinayet niyeti olmayan düzgün insanlardı.
Başını kaldırıp Carla'ya baktı. Burası gibi kırsal bölgelerde genellikle etnik çizgiler hattında gelişmiş, yüzyıllardan beri süren kan davaları olduğu kuşkusuz. Köyler arasında, etnik gruplar arasında, hatta aileler arasında kan davaları. Neredeyse dağlılar gibi. Hatfield'lar McCoy'lara karşı. Sadece biraz daha vahşi. Ama tek neden bu da değil.
Yani?
Bir kısmının nefret ve hoşgörüsüzlükten doğduğu doğru. Bir de mutlak gaddarlıktan. Ama tıpkı İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi ve Japon asker sınıfı gibi asıl temeli bazı insanların diğerlerini daha düşük insan, işkence ve ölümü hak etmiş aşağı sınıfta düşman olarak görmelerine neden olduğu için günahların en korkuncu olan kibir.
Parmağını kazılan çukura uzattı. İşte tüm bunların asıl nedeni ve yaptıkları yanlarına kâr kalacağı için, hukukun üstünlüğü kaybolduğu için. İnsan doğası böyle. Sırp mafyasının rolüne gelince, onların amacı vatanseverlik görüntüsü altında kazanç sağlamaktı. İnsanların evlerini ve topraklarını, mallarını ve değerli eşyalarını çalmak, çoğu zaman da kurbanları öldürmek. İçiniz rahat etsin, savcılar erişebilecekleri bütün kanıtları değerlendirecektir. Adalet varsa yerini bulacaktır.
Bu dediklerinize inanıyor musunuz Mr. Kelly? Bütün bu cinayetleri işleyen katillerin yakalanıp cezalandırılacaklarına inanıyor musunuz?
Carla'nın sesi talepkar ve sertti. Kelly bir süre alt dudağını ısırdı. Bir tütün parçacığı bulup öteye fiskeledi.
Hayır, hepsinin ceza göreceğine inanmıyorum.
En azından dürüstsünüz.
Kelly sigarasının külünü silkti.
Yün parçaları.
Annem o renkte hırka giyiyordu.
İşe yaramayacağını düşünebilirsiniz. Oysa tanık beyanı olarak bir şeyler anlatabilirseniz yetkililer mutlu olacaktır. Bugün olması şart değil. Yine de kayıtlarında bulunmasını isteyeceklerdir.
Kelly'nin bakışlarını izleyince şeytan tepesini gördü.
Şimdi oraya gitmemeniz herhalde akıllılık olur.
Siz kampı gördünüz mü?
Birkaç yıl önce gidip bir göz attım. Benim bile içim ürperdi.
Oraya yaklaşılabiliyor mu?
Sanmıyorum, zaten kapatıldı.
Ama isterseniz girebiliyorsunuz değil mi?
Elbette.
İçerisi neye benziyor?
Biraz karışık, elektrik yok ve binanın bazı bölümleri bombalardan çökmüş.
Olduğu gibi mi bırakılmış?
Buldukları gibi. Kuşkusuz yetkililerin başka yerlerde işleri başlarından aşkındı. Kasaba ve köyleri yeniden inşa etmek gerekiyordu.
Zemin katında koridorlar vardı. Onlardan biri de hademe odasına giderdi.
Doğrusunu söylemek gerekirse hatırlamıyorum.
Binanın tamamının aranıp aranmadığı hakkında bilginiz var mı?
En ufak bir fikrim yok.
Neden sordunuz?
21. ayrımın sonu. Sayfa 250.